Ayrım 14, Sami İzdat, Soner Yalçın, sayfa 152. 5. gün, 18 Şubat 2011, Cuma, sabaha karşı. Metris, baş gardiyanın odasındayız. Gardiyanların olan bitene sitem etmesine şaşırdım. Beni kitaplarımdan tanıyorlardı. Çay ikram ettiler, sanırım hazırlık yapmışlardı. Fedakarlıklar olmasa dünya çöker demişti Gandhi. Herkes kendince fedakarlıkta bulunuyordu işte. Sohbet ediyoruz. Nasıl yardımcı olacaklarını bilemez bir telaştalar. Yüzlerinden gözlerinden belli. Halden anlayan bir acıma duygusunun gizli ifadesi var. Ama prosedür de yerine getirilmeliydi. Kimlik için fotoğraf çekildi, parmak izi alındı, sıkı arama yapıldı. Bir tek ricamız var, üçümüz aynı tecrit koğuşunda kalmak istiyoruz. Ne demek, elimizden ne gelirse yaparız, sizler bizim misafirlerimizsiniz deme nezaketini gösterdiler. Sonra koğuşa götürüldük, büyük bir koğuş burası, kimse yok. İlk şaşkınlığım koğuşun tüm çarşafları eflatun idi. Espri yaptık, kızlar yatakhanesi. Dipteki ranzanın altına malzemelerimi koydum. Barışlar da birer yatak seçti. Hemen yine çay geldi. Yazdım ya, bizi hoş tutmak için çırpınıyorlardı. Bu arada bazıları gazetede çıkan fotoğraflı haberlerimi getirip imzalamamı istediler. İmzaladım. Metris Cezaevi Anısına, 18 Şubat 2011. Plastik sandalyeleri çekip küçük masanın çevresine oturduk. Rolleri dağıttık. Nazım Hikmet, Orhan Kemal ve Balaban. 17 Şubat'ın bazı gazetelerini de Metris'te okuduk. Barış Pehlivan, Ertuğrul Özkök'ün yazısını gösterdi. Murat Bardakçı ayrılınca Hürriyet'te nasıl yazar olduğumu yazmıştı. İşte o günlerde aklıma Soner Yalçın geldi. Arayıp ona bu sayfayı teklif ettim. Kabul etti. Beni ilk arayan kişi rahmetli Ufuk Güldemir oldu. Fevkalade isabetli bir karar almışsın. Seni tebrik ediyorum dedi. Soner Ufuk'un en beğendiği gazetecilerden biriydi. Uzun yıllar birlikte çalışmışlar ve olağanüstü başarılara imza atmışlardı. Sonra öğrendim ki Soner benimle konuştuktan sonra Ufuk'u arayıp fikrini sormuş. O da hemen kabul et, işte Ertuğrul budur demiş. Daha başladığı günden itibaren yeteneğini ve farkını gösterdi. Murat Bardakçı gittiği yerde yine çok güzel işler yapmaya devam ederken, Soner tamamen farklı bir konsepti benimseyerek birbirinden güzel portreler ve olaylar yazdı. Hürriyet'te çok sadık bir okura sahip oldu. Evinin arandığı haberi cep telefonuma geldiğinde Paris'te Dünya Editörler Forumu'nun WEF yönetim kurulu toplantısındaydım. Bunu hemen duyurdum. Buz gibi bir hava esti. Önümüzdeki sonbaharda Viyana'da yapılacak olan kongrede basın özgürlüğü üzerindeki yeni tehditleri ele alan bir panelin düzenlenmesi fikri ortaya atıldı. Oda TV'ye yapılan polis baskını ve 4 gazetecinin gözaltına alınması bu meslekte vicdanını hala koruyan herkesi derinden etkiledi. Ülkemizin özgürlükler bakımından zaten sakatlanmış görüntüsünü daha da aşağı çekti. Bu gözaltına hem Soner hem de mesleğimiz adına çok üzüldüm. Olay hakkında yazılanlara bakınca şunu da gördüm. Mesleğimizde vicdanını tamamen kaybetmiş kişi sayısı sandığımız kadar fazla değilmiş. Sayıları azdı ama içlerindeki kin o kadar büyüktü ki o da beni korkuttu. Demek hakkımızda neler neler yazılıyor. Söyleniyordu ki Ahmet Hakan da bu konuya değinmişti. Soner Yalçın'a yaptığı haberlerden ya da yazdığı kitaplardan dolayı öfke duyan, ifrit olan, intikam ateşiyle yanıp tutuşan ne kadar adam ve kadın varsa, hepsi oh olsun havasında. Benim için şunları yazmıştı, belasını buldu diyorlar. Kitapları çok kötüydü diyorlar. Eskiden aydınlıkçıydı diyorlar. Diyorlar da diyorlar. Ergenekon'a herhangi bir gönderme yapma gereği bile duymuyorlar. Sadece şahsi öfkelerini söz konusu ediyorlar. Açıkça, hiç çekinmeden, pervasızca, ayıp olur demeden, Ergenekon davası zarar görür diye kaygılanmadan. Demek ki neymiş? Ergenekon sadece muhalif cezalandırma aracı haline gelmemiş. Şahsi intikam alma aracı haline de gelmiş. Ne diyelim? Durmak yok, yola devam. Ah be Ahmet Hakan, Arapçadan dilimize girmiş bir deyim vardır, galat-ı meşhur. Doğru sayılan yanlış demektir. Medyamız artık galat-ı meşhur olmuştur, hepsi bu. Basında hep sağduyunun sesi olan Yalçın Doğan da aynı konuya dikkat çekmişti Hürriyet'te. Yarın utanacaksınız. Önce iktidar yanlısı olacaksın. Bunu her fırsatta kanıtlayacaksın. Yazılarınla, tavırlarınla hiç sektirmeden. İktidar sahipleri bunu fark edecek. Artık emin olunca önce çeşitli davetlere katılacaksın. Sonra televizyon faslı gelecek. İktidar yanlısı televizyonlardan birinde program yapmaya başlayacaksın. Yetmez ama gerekirse oğlunla kızınla aile boyu televizyon programları yapacaksın. O programlarda iyi para ödenecek. Aldığın her para senin iktidara verdiğin desteği biraz da katmerli hale getirecek. Meslektaşın Soner Yalçın gözaltına mı alınıyor? Nefretini hemen kusacaksın. Basın özgürlüğü, demokrasi gibi abuk sabuk değerler ne ki? Para var, para. TV var, TV. Arkandan kıs kıs gülseler de sen kendini önemli biri sanacaksın. Yetmez ama gözaltında savunmasız meslektaşına bindir ki bindir, gün bugündür, yarın utanacaksın. ABD Ankara Büyükelçisi Richard O'Neill'in yorumuna AKP haydi sert tepki göstermişti. Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, büyükelçiler iç işimize karışamaz demişti. Başbakan Erdoğan ise acemi büyükelçi diye Richard O'Neill'i üstü kapalı eleştirmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Crowley ise büyükelçisine sahip çıkmıştı. Gazetecilerin yıldırılmasına yönelik eğilimlerden geniş kaygılarımız bulunuyor. Bu konuyu Türk hükümeti nezdinde dile getiriyor ve yakından izliyoruz. Dost, müttefik ya da hısım olsun, bir ülkenin evrensel ilkelere saygıda çizgiyi aştığını düşünürsek bunu gündeme getiririz. Siyasetin, medyanın, diplomasinin gündeminde bizim tutuklanmamız vardı. Doğal olarak yandaş medya kolları sıvamıştı. Star gazetesine göre bizler mezhepsel çatışmaya zemin hazırlamak için haberler yapmışız. İyi de o da TV arşivi orada değil mi? Var mı böyle bir haber? Keza bu konuda niye kimse önceden bir eleştiride bulunmadı? Kim kimi kandırıyor? Aynı gazete Habertürk gazetesi gibi hala Bedrettin Dalan ve Turan Çömez'le sık sık telefonla görüştüğümü iddia ediyordu. Üstelik Dalan ve Çömez haberler konusunda beni şöyle yap, böyle yap diye uyarıyorlarmış. Yalanın düzeysizliği insanın canını sıkıyor. Hele medyanın küçük kızları ne büyük laflar ediyorlardı öyle. Akşamdan Nagihan Alçı benim nefret suçu işlediğimi yazmıştı. Bu suçun kapsamına giren birçok yazı ve esere imza attı Soner Yalçın. Hürriyet'teki bir yazısında feodalizmin tasfiye edilmesi gerekiyordu. Seyit Rıza da devlet içinde devletti diyerek Dersim katliamını açıkça savundu mesela. Ya da yapımcısı olduğu Sağır Oda dizisinde Kürtleri Irak'ın kuzeyinde Türkmenleri dağlara sürüp öldürenler olarak gösterdi. Bu yolla ulusalcı kütleleri Kürtlere karşı kışkırttı. Daha böyle çok örnek var maalesef. Bu örnekleri katılmadığım ama saygı duyduğum bir düşünce diye geçiştirmek doğru mu? Nagihan Alçı'yla Dersim meselesini mi tartışmalıyım şimdi? Okuduğunu bile anlamamış. Ya da sahiden okudu mu? Kim akıl veriyor bu kız çocuklarına? Bir de dizi meselesi var. Aman Allah'ım, nasıl bir Kürt düşmanıyım ben. Oysa hakim Öcalancı diye tutukladı. PKK'yı öven yayınlar yapmışım. Hanginiz doğrusunuz ya da nereniz doğru ki? Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu'nun Radikal'deki yazısından üzüntü duydum. İçim buruldu. Soner Yalçın gözaltına alındı. Görüşlerini kendime yakın hissettiğim biri değil. Kitaplarıyla memleketteki antisemitizm dalgasına katkısı olduğunu, komplo teorilerine fazlaca önem verdiğini ve zamanında konsept danışmanlığını yaptığı dizilerin berbat olduğunu düşünüyorum. Ancak herhalde bu gözaltına alınması ya da tutuklanması için bir sebep değildir. Şimdi Özgür Mumcu'ya ben ne yanıt vereyim? Çünkü kitaplarımı okumamıştı. Okuyan bunu yazmaz. O da rüzgara kaptırmış kendini. Tabii ki hiç Uğur Mumcu'dan bahsetmeyeceğim. Troçki, Çankayşek'in oğlundan bahsederek herkes layık olduğu evladı sular diye çok ağır konuşmuştu. Troçki'nin oğlu intihar etti. Benim de oğlum var. Özgür Mumcu'yu babasıyla karşılaştırmam imkansız. Sadece bildiğim şudur. Dönemler vardır, gazeteci doğurur. Dönemler vardır, gazeteci katleder. Milliyet'ten Nuray Mert ve Can Dündar gözaltına alınmamıza tepki göstermişlerdi. Nedense ama sözcüğünü eklemek ihtiyacını hissetmişlerdi. Yaşadığımız dönemin zorluğundan mı ama ben onlardan değilim demek zorunda kalmışlardı. Gerçekten mesele ben miyim? Evi basılan gazeteciler ve basılan bir yayın organı değil mi? Bu olayı nasıl kişiselleştiriyorlar anlamıyorum. Saldırının basın özgürlüğüne yapıldığını görmüyorlar mı? Nuray Mert şöyle yazmıştı. Zamanında Yalçın'ı Efendi kitabı nedeniyle çok eleştirdim. Hem Radikal'de hem Virgül dergisinde ağır yazılar yazdım. O nedenle tanışmadığımız halde sert tepkilerini bana ulaştırmanın yolunu buldu. O zamanlar Yahudi köken üzerinden büyük çıkarsamalar yapan kitabına muhafazakar veya demokrat çevreden kimsenin çıkıp bir şey dediğini hatırlamıyorum. Çok sonradan fikir düzeyinde olmasa da ortak arkadaşlarımız vesilesiyle sosyal düzeyde barıştık. Sadece Soner değil, düşüncelerine katılmadığım birçok insanla bir ölçüye kadar sosyal ilişki sürdürmekle hiçbir mahsur görmedim. Halen de görmüyorum. Can Dündar'ın yazısı da benzerdi. O da TV'ye'de CHP lideri gibi kefil olamayacağım. Daha geçen ay onlarca tanık önünde yaşadığım bir sahneyi yok artık dedirten bir çarpıtmayla yayınladılar. Yalanladığım halde doğruladı diye yazdılar. Tanıkların açıklamasını görmezden geldiler. Haberi inatla düzeltmediler. Soner'le yaşıtız, tanışırız. Daha önce de haksız yere yazdığı, yazdırdığı yazılarda kulağını çınlatmışımdır. Ama köşemi kişisel polemiklerde kullanmam. Daha önce olduğu gibi bu son hadiseyi de yazmadım, dava da açmadım. O da TV'yi aradı ve Soner'e selam söyleyin. Gün gelir yapmadığınız bir şeyle suçlanırsanız tepkimi daha iyi anlarsınız dedim. Bunu söylediğim kişi şu anda Soner'le birlikte içeride. Neden yazdım bunu? Buna rağmen O da TV'yi ve Soner Yalçın'ı savunacağım da ondan. Sağ olsunlar, O da TV'yi ve Soner Yalçın'ı savundukları için minnet borcumuz var. Tevfik Fikret ne güzel yazmış. Kimseden fayda ummam, dilemem kol kanat. Kendi boşluk ve gök kubbemde uçar giderim. Eğilmek esaret zincirinden ağırdır boynumda. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir şairim. Geçelim. Çünkü Can Dündar diyor ya, bunu söylediğim kişi şu anda Soner'le birlikte içeride. Ne diyeyim şimdi? Evet, Metris'te ve daha 28 yaşında. Gazetecilik dersiniz için teşekkür ederiz. Laf mı şimdi bu yazdıkları? Sözün sözcüğün bir ağırlığı olduğunu bilmezler mi? Sanıyorum Can Dündar ve Nuray Mert yazdıklarını şimdi yeniden okusa üzülürler. Bilirim, ikisi de arkadaşımdır, vicdanlıdırlar. Sözcü gazetesinin manşetinde de Kılıçdaroğlu'nun sözü vardı. Benim ve ailemin de telefonlarını dinliyorlar. Bu insancıl tepkiye taraf şu manşet yanıtı vermişti. Kemal Bey panik odasında. Taraf aynı zamanda Halk TV'yi almak istememi de büyütmüştü. Güya Baykal bu satışa karşıymış. Bu gazete gerçek yüzüne psikolojik harp merkezi olduğunu ispatlamıştı yine. Halk TV satışını 2 hafta önce O da TV'de ayrıntılarıyla yazdık. Gizli, saklısı mı vardı? Bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı ama amaç haber vermek değildi. Doğruyu aramak hiç değildi. Ergenekon sürecinde hep aynı pis tezgahı sahneye koydular. Hep yalan yazdılar. Engizisyon yargıçlığı yaptılar. Yandaş Yeni Şafak'ın manşeti de benzerdi. Soner Yalçın'a Baykal vetosu. Sanki aynı haber merkezinden yararlanıyorlardı. Kimse bilgiye ihtiyaç duymuyordu. Polis o gün bu haberi sızdırmıştı demek ki. Günler önce Oda TV'de yazdığımız Ayhan Bozkurt imzalı haberi anımsatayım size. İşte o 4 Şubat 2011 tarihli yazı. CHP'nin kanalı olarak bilinen Halk TV sessiz sedasız kapandı. Çalışanlar duygusal bir açıklama yaparak şöyle bir sitemde bulundu. Filler tepinirken çimenler mi ezildi? Ama şunu iyi biliyoruz ki yönetimden küçük bir değişimle ya da yönetime küçük bir takviye ile fırtına gibi olabilecek bir kanal kurardı. Biz mi çok kötüydük yoksa yönetici diye seçtikleri mi? Daha anlayamadık. Türkiye'nin yollarının çatallandığı bir kavşakta hem. Herkesin Türkiye'ye saldırdığı bir cadı kazanı bölgenin ortasında. Seçimlere birkaç ay kalmışken, Türkiye göçüyorken, hukuk, yargı, ekonomi hepsinden önemlisi insanımızın bilinci hallaç pamuğu gibi atılıyorken. Çalışanlar gerçeği bilmiyordu, ne olduğunu anlamamışlardı. Şimdi çalışanlar soruyor, gidiyoruz, neye, kime kızacağımızı bilmeyerek, ne olduğunu daha anlamayarak, olanlara hazır bir kanalın böyle tuhaf biçimde bırakılabileceğine inanamayarak. Ülkemiz elden gidiyor, seçimlere 3-5 ay kaldı, aklınızı mı kaçırdınız diye ağlayarak arayan izleyicilerimize birkaç kırık sözden başka bir şey söylemeyecek buruşuklukta bir sesle. Meseleyi aydınlatmak yine Oda TV'ye düşüyor. Öncelikle belirtmemiz gerekiyor ki ortada fillerin tepinmesi yok. Önce TV macerasının nasıl başladığını anlatalım. Başından beri dönemin genel sekreteri Önder Sav'ın tüm karşı çıkmalarına rağmen bir Baykal projesi olarak gelişen Halk TV, Baykal'ın genel başkanlıktan uzaklaşmasıyla gözden de gönüllerden de ırak düştü. Baykal'ın başarısız TV projesini yeni CHP yönetim sahiplenmek istemedi. Zaten anayasa gereği TV sahibi olmak bir parti için kapatma nedeniydi. Dolambaçlı yollar etik değildi. Ama en önemlisi parti kontrolündeki medyadan asla bir şey olmazdı. İnandırıcı değildi çünkü. CHP'nin yeni yönetimi bu hastalıklı yapıdan kurtulma yanlısıydı. Bu iş profesyonelce yapılmalıydı. Hem sermayesi hem editoryal yönetimi bağımsız olmalıydı. Bu durum Baykal'a dobra dobra söylendi. Biz bu işi böyle devam ettirmeyeceğiz. Siz de eşinizin akrabaları, ki yönetim kurulu başkanı Deniz Baykal'ın baldızı Acun Hanım'ın oğlu Haluk akıl topuydu. Ve kontrolümüzdeki göstermelik ortaklar üzerine, 5 ortak da Antalyalı, kurduğunuz bu TV'den vazgeçin. Biz bu geçiş döneminde size yardımcı olalım. Bu işi gelin profesyonel ellere devredelim. Biz parti olarak elimizi çekelim. Tabii çağdaş Atatürkçü çizgiye uygun ellere teslim edelim. Baykal bu teklifi getiren genel başkan yardımcısını odasından kovdu. Ne hakla diyordu, bana böyle bir teklif getirirsiniz. Bu tavır karşısında CHP yönetimi Halk TV ile ilişkisini tamamen kopardı. İpler Baykal'ın elindeydi. TV'nin asıl sahibi oydu. Ve ne yazık ki başta Şamil Tayyar olmak üzere yandaşlar bilmiyordu ki Halk TV CHP'nin değil Baykal'ın kanalıydı. Halk TV'nin yaşamasını isteyen bazı gazeteciler yan yana geldi. Baykal'ın kapısını çaldı. Baykal'dan kanalı borçları, yaklaşık 1 milyon dolar karşılığı istediler. Böylece personelin borçları ödenecek, göstermelik hisse sahipleri de kaldıramayacakları borç yükünden kurtulacaklardı. Üstelik karşısındaki gazeteciler Baykal'ın siyasi çizgi olarak güveneceği gazetecilerdi. Baykal satışa karşıydı, kiralama olabilirdi. Ancak onun için de şartı borçlar ödenecek ve 2 yıl sonunda 2 milyon dolarlık teminat mektubu verilecekti. Gazeteciler şaşırdı. Bu kadar para onlarda yoktu. Ayrıca böyle bir ticari anlaşma reel değildi. Gazeteciler kiralama değil, satın almakta kararlıydı. Baykal çok büyük bir para karşılığı satacağını söyledi. İfade ettiği rakamlar 7 milyon dolara yakındı. Halk TV geliri olmayan, şişkin bir personeli olan, elektrik parasını ödeyemeyen, tuvaletlerine girilmeyen, Dijitürk'ten atılmış vesaire bir kanaldı ve Baykal hayatın gerçeğine hiç uymayan paralar telaffuz ediyordu. Üstelik gazeteciler dışında Halk TV'nin alıcısı da yoktu. Ama Baykal yine de hayır dedi. Çünkü beklentisi bambaşkaydı. Baykal Haziran 2011 seçimlerinden sonra tekrar CHP'nin kontrolünü ele geçireceğine inanıyordu. Hatta 2012'de Erdoğan'a karşı Cumhurbaşkanlığı, başkanlık seçimlerinde aday olmak veya genel başkanlıkta kalmak eğilimindeydi. Olmazsa tekrar parti kurup Halk TV'yi de kendisi için çalıştırma eğilimindeydi. Bu nedenle Halk TV ya kendi kontrolünde olmalıydı ya da yok olup gitmeliydi. Sonuç? Baykal'ın dediği oldu. Halk TV tarihe karıştı. Hem de böylesine bir dönemde. Tüm gerçeği Oda TV'de 4 Şubat 2011 tarihinde işte böyle yazdık. Bizim kimseden gizlimiz saklımız olmadı. Sonuçta bizce mesele kapanmıştı. Yoksa niye Oda TV'de bitti diye haber yapalım? Yazdım ancak Şaban Sevinç ve Hakan Aygün Baykal'la görüşmeye devam ettiler. Ben CHP milletvekili Durdu Özbolat'la başka bir kanal projesi yürütüyordum. Hepsi bu. Telefonları dinleyenler, bilgisayarlarıma, e-postalarıma el koyanlar bunları bilmiyor mu? Biliyorlar, biliyorlar ama gerçeği aramıyorlar ki. Onlar karanlık bir tezgah peşinde işlerine geleni basına servis ediyorlardı. Bir ayrıntı yazmalıyım. Halk TV işini çok dar bir grup arkadaşla konuşurken, Yandaş Bugün gazetesi köşe yazarı Adem Yavuz Arslan, Kasım 2010'da iki makale yazdı. Soner Yalçın Halk TV'yi satın alıyor diye. Nereden duymuştu acaba? 13 Mayıs 2009'dan beri telefonlarımın dinlendiği ortaya çıkacaktı mahkeme sürecinde. Yani sonuçta Halk TV'yi satın almam gizli kapaklı değildi. Her aşaması haber yapılmıştı. Ama şimdi itibarsızlaştırma kampanyasına malzeme lazımdı. Artık gazete okuyacak gücüm kalmadı. Bu pespaye küstah yalancılara katlanamayacağım. Dipteki ranzanın altına girip giysilerimi çıkarmadan uzandım. Her şeye rağmen güneş kirli pencerenin ardından doğuyordu işte. Sadece dirileri ısıtan güneş. Kendime söz verdim. İlk cezaevi günümde sokmaya çalıştıkları tabuta girmeye hiç niyetim yok. Uyumuşum. Sabah sayımıyla saat 8'de uyandık. İlk sayımım. Gardiyanlar öylesine bakıp gittiler. Uykumu alamamıştım, hala yorgunum ama mecburen kalktım. Çocuklar da uyandı. Biraz sonra çorba geldi. Avluya bakan penceremizin dibinde duran plastik masa etrafına yine toplandık ve çorbamızı içmeye çalıştık. Aynı soruyu soruyoruz birbirimize. Silivri'ye bugün götürürler mi? İstiyoruz ki bir an önce belirsizlik bitsin, gidip yerleşip düzenimizi kuralım. Araya hafta sonu giriyordu. Bugün girmezsek pazartesiye mi sarkardı acaba? Acemi mahpuslarız. Pek bir şey yemedim, canım istemedi. Tekrar ranzama döndüm. Barışlar aralarında WikiLeaks kitabını nasıl yazacaklarını konuşuyorlar. Gazetecilik bu işte. Yaşamın anlamı ve biçimi. Hangi koşullarda olursa olsun bir hazine değerindeki gerçeğe ulaşmak için sürekli kazı yapmak. Oda TV dürüstlüğün havarisi, gerçeğin fanatiği bir okuldu. Şimdi Metris'te iki öğrencisi mezuniyet çalışması yapıyordu. Başka gençler de vardı meraklı. Avluya birkaç genç mahpus geldi. Koğuşa bakıyorlar. Kalktım, pencereyi açıp selam verdim. Televizyonda görmüşler bizi. Sizin suçunuz ne? Bizim koğuşta kimse anlamadı dediler. Düşünce suçu desem çocuklar yine anlayamayacak. İçlerinden biri artık kime olduğunu siz tahmin edin, okkalı bir küfür etti. İşte budur. Durumu bundan güzel ne anlatabilirdi? Demek aslında meseleyi çözmüşler. O sırada koğuş kapısı açıldı. Silivri'ye nakil var, gidiyoruz. Mahpus çocuklara veda ettim. Allah kurtarsın. Yatağı düzenleyip poşetimi elime aldım. İçinde yedek gözlüğüm, ilaçlarım var. Rahmetli anneme benzedim. Her yere bir torba dolusu ilacıyla giderdi. Aramalardan geçtik yine. Gardiyanlara veda edip dışarı çıktık. Gardiyanlar askerlere teslim etti bizi. Silivri'ye gidecek başka tutuklular da vardı. Sıraya dizildik. En öndeyiz. Biz özel tutuklularız. Nakil aracının önüne aldılar. Cezaevi aracı içindeki hücrenin kapısını da kapatmadılar. Kapalı ortam korkum olduğunu söyledim. Anlayışla karşıladılar. Profesör Erol Manisalı benden daha kötü durumdaymış. Hiç duramıyormuş. Ben alışıyorum artık. Zor dönemlere hemen uyum sağlama özelliğim var. Nakil aracı diğer tutukluların gelmesiyle doldu ve araç hareket etti. Cezaevi aracının içindeki küçücük hücrede 3 önde 3 arkada bitişik plastik 6 koltuk var. Aracın her yanına isimler kazınmıştı. Türk halkının imza atma geleneği burada da uygulanmıştı. Tam kafamın üstünde hoparlör var. Ankara Sincan oyun havaları çalıyor. Yakalarsam tık tık. Böyle durumlarda hiç sıkıntı çekmem. Halkımız neler dinliyor, sözler nasıl yazılmış öğrenmeye çalışırım. Barışlar bu gürültüye rağmen uyuyor. Gurur duyuyorum onlarla. Hiçbir zayıflık belirtisi göstermediler. Hayat erken olgunlaştırdı onları. Gençliğe vergi o tasasız avareliği asla bilmediler. Hep sorumluluk duygusu taşıdılar. O da TV'yi yarattılar. Bir ara ayağa kalkıp nakil aracının tavana yakın, demir parmaklıklı küçük penceresinden dışarı baktım. Hayat sürüyor, kalabalık ve uğultulu bir halde. Yorgunum, ayakta duramadım. Sonra büzülerek plastik koltuğa tekrar oturdum, gözlerimi kapattım. Tam o sırada Musa Eroğlu Türkiye başlamasın mı? Telli turnam, selam götür sevgilimin diyarına. Üzülmesin, ağlamasın, belki gelirim yanına. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın. Yanaklarımdan yaşlar mı süzülüyor ne, çocuklar görmese. Silivri cezaevindeyiz. Jandarmalar bizi cezaevi personeline teslim etti. Ergenekon tutuklularının kaldığı 4 nolu L tipi cezaevinde kalacaktık. Girişte doktorun muayene odasına alındık. Genç bir doktor geldi. Ne kadar sıcak davrandı. Yeni mezun olmuş Hacettepe Üniversitesi'nden. Ülkeyi kastederek nereye gidiyoruz diye sordu. Güldüm. Biz koğuşa gidiyoruz dedim. Klasik muayene, sonra çeşitli prosedürler. Bir odada fotoğraf çektirdik, vesikalık. Bir odada kimlik tespiti, kayıt yaptırdık ve parmak izi verdik. Bir tek endişemiz var. Üçümüz de aynı koğuşta kalabilecek miyiz? Önümüze gelene soruyoruz, acemiydik. Bu arada girişte minik bir sorun yaşadık. Barış pehlivanın deri montunu içeri almadılar. Deriden tünel bacası yapılabilirmiş, yasakmış. Kaçmak için tünel kazacağız ve deri montu hava bacası yapacağız. Şaka gibi geliyor ama biz terör örgütü üyesiyiz, gazeteci değil. Vay canına diyoruz, biz neymişiz? Zaten verdikleri kimlik kartında sicil no karşısında terör yazıyor. Sicil no, terör. Bürokratik giriş işlemleri bitti, koğuşlara gidiyoruz. Yine güvenlik kontrollerinden geçtik. Bu kez bayağı sıkı bir arama yaptılar. Girişte bizi teslim alan gardiyan görevli diğer gardiyanlara bıraktı. Demir parmaklıkların biri açılıp biri kapandı. Koridorlarda her 10 metrede bir demir parmaklık var. Yıllar öncesine gittim, cezaevine ilk girdiğim o güne. 1980'li yılların sonu. Şimdi Silivri cezaevinde Ergenekon örgütü mensubu olmak iddiasıyla tutuklu bulunan gazeteci Hikmet Çiçek ile 2000'e doğru dergisinde çalışıyoruz. O yıllarda cezaevlerindeki gazeteciler 12 Eylül 1980 darbesi hukukunun basın üzerindeki baskısının kaldırılması için açlık grevi yapıyorlardı. Bu gazetecilerin önemli bir bölümü Çanakkale cezaevindeydi. Çanakkale Başsavcısı Ertem Türker, arkadaşım Türker Türker'in babasıydı. Beni de çok severdi. Telefon edip cezaevindeki gazetecilerle röportaj yapmak istediğimi söyledim, izin verdi. Çanakkale'ye Hikmet Çiçek'le gittik. Açlık grevindeki gazetecilerden biri ilkokul öğretmenim Arif Demir'in oğluydu. Bir diğeri Hikmet Çiçek'in 68 kuşağından arkadaşı Ertan Günçiner idi. Ki Ertan Günçiner'le daha sonra aynı dergi ve gazetede çalışacaktık. İlk kez bir cezaevine giriyordum. Türlü aramalardan sonra demir parmaklıklar birbiri ardına açılıp kapandı. Koridorlarda ardı ardına demir kapılar vardı. Hepsini geçtik. Açlık grevindeki gazeteciler bir koğuşa konmuştu. Girip röportaj yaptık. Sonra demir kapıları ardı ardına geçerek dışarı çıktık. Bu görüntüyü hiç unutmadım. Çok etkilenmiştim. Bu kadar çok demir kapıların olduğu yerde nasıl bir yaşam vardı? Şimdi, yıllar sonra, aynı Çanakkale cezaevinde olduğu gibi Silivri cezaevinde demir parmaklıklı kapıların biri açılıp biri kapanıyordu. Bu kez üç gazeteci kapalı kapıların ardında ne olduğunu bilmediğimiz bir belirsizliğe doğru götürülüyoruz. Bir odadan nevresim takımı yastık ve iki battaniye aldık. Battaniyeler çok kötü kokuyordu. Nevresim takımı ise açılmamış paketteydi, yeniydi. Koridordaki bir banka önünde cezaevi müdür yardımcılarından biri yaklaştı. Elinde belgeler vardı. Öyle ya, devlet demek belge demekti. Bürokrasiyi belgesiz düşünemezsiniz. Müdür yardımcısı koğuşta kimin kiminle kalacağını açıkladı. Barış Terkoğlu başka bir koğuşa verildi. Profesör Cengiz Çeliker ve Mehmet Koral'la kalacaktı. Israr ettik, birlikte kalmak istediğimizi söyledik. Müdür yardımcısı yasa, yönetmelik vesaire gibi sözler sarf etti. Bilmiyorduk ne derece doğru olduğunu ama ne yapabilirdik, razı olduk. Ben ve Barış Pehlivan Oktay Yıldırım'ın yanına verilmiştik. Koğuşumuz F2. Gardiyanın elindeki belgenin ne olduğunu anladım. Koğuşla birlikte kalacağım, bilmem kimle husumetim yoktur diye imzamız gerekiyordu. Oktay Yıldırım Ergenekon'un bir numaralı sanığıydı. TSK harp malulü as subaydı. Ümraniye'de bulunan 27 bombanın ona ait olduğu iddia ediliyordu. Geçen yıl Ergenekon bombalarının sırrı adlı kitabı yazmıştı. Bu kitabı okumamış ama göz atmıştım. Okumak için masamın üzerine koymuş ama bir türlü fırsat bulamamıştım. 14. Ayrımın sonu. Sayfa 164.